günler sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portreler programıyla yine Ankara stüdyomuzda karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Meclis eski başkanımız ve Dışişleri eski bakanımız Sayın Hikmet Çetin Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Şeref verdiniz programımıza.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Efendim programımıza ilk sizin çocukluk dönemlerinizden ben başlamak istiyorum uygun görürseniz. Lice'de galiba değil mi? Diyarbakır'ın Lice ilçesinde
evet.
Doğduğunuzu biliyorum. Siz biraz bahseder misiniz? Nasıl bir
yani çok uzun bir hikaye ama ben kısaca tabii söyleyeyim. Efendim, çünkü tabii o bir arada kitap olabilecek
o derece mi? Evet.
Yayın. Şimdi ben evet Lice'de doğdum. Küçük bir yerel memurun oğluyum. O zaman Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden olmasına karşın ilkokulun ötesinde okul yoktu.
İlkokul?
Sadece ilkokul vardı
evet.
O dönemde. Hı hı. Ben ilkokulu bitirdim. Yıl 1949. Yani birçok arkadaşım gibi ya orada kalıp işte ne yapabilirseniz yaparsınız. Ya da benim şansım Ankara'da abimin olması. Abim rahmetli oldu. Allah rahmet
Allah
eylesin.
Rahmet eylesin.
Sanat okulu mezunu.
Evet.
Burada Etin ve Süt makine kimyanın bir fabrikasında çalışıyordu. Ve o arada babama demiş ki işte buraya gönder ben okutacağım diye. Ben de 12 yaşındayım. Böyle bir yani gün halden aklımda bir cuma günü babam işte dedi ki sen gideceksin Ankara'ya dedi. Yengem Dicle ilçesine gelmiş babasının yanına.
Evet.
Ben de yengemin amcasıyla bir at sırtında. O zaman tabii ilçelerin paralel yolları yok.
Doğru.
Yani Diyarbakır'a gidip oradan yerine doğrudan at sırtında beraber işte bir takım erzakla beraber yola çıktık. Geceyi teyzelerimin olduğu bir köyde damda yatarak geçirdik. Ertesi günü atla Dicle uzmanına köprü falan da yok orada. Dicle suyunu böyle korkuyla at sırtında geçerek. Çünkü o sırada rahmetli amcası da ata bindi. At da böyle zayıf bir at. Ben korkuyordum şimdi at devrilecek ikimiz de suya gireceğiz diye. Öylece geldim Dicle'ye. İşte 2-3 gece kaldıktan sonra oradan otobüs vardı oradan. Ergani'ye geçtik. Diyarbakır'ı görmeden. Gece böyle bir tren geldi. Ben ürktüm. Çünkü böyle önde lokomotifi görüyorum. Hiç görmemişim hayatımda, yaşamımda. Böyle üfleyerek geliyor vah vah diye kömürde çalışan. Müthiş bir örküntüyle geldim. İşte trene ilk defa biniyorum. Binerek Ankara'ya geldim. İşte abimler dış kapı tarafında bir İsmetpaşa Mahallesi'nde bir sokakta oturuyorlar. 1,5 odalı bir yer. Yani bir oda bir aralık vardı. Hem mutfak hem her şey. Bir de bir küçük oda. Ben orada kalıyorum. Ve 4. ortaokula gidiyorum Cebeci'de. Doğum evin karşısında. Zaten fazla ortaokul da yoktu Ankara'da o sırada. Evet. Ama tabii birden Lice'den ben daha Diyarbakır'ı da görmemiştim.
Evet.
Lice gibi bir kasabadan Ankara'da buldum kendimi. İşte Cebeci Ortaokulu'na gidiyorum. Ulus'un orada otobüse gidiyor. Yayan gidiyorum Ulus'un oradan. Otobüsler gidiyoruz. Tabii uzatmayayım. Geldim ama oradaki okumadan sonra ben şimdi başladık okula. Orta 1'e gidiyorum ama ben heceleyerek okuyorum.
Yani geri misiniz buradaki çocuklara?
Geriyim tabii.
Tabii doğal yani, olarak. Öyle, tabii, çok doğal olarak.
Çok doğal olarak.
Tabii ki.
Ve yetiştiremiyorum. Yani işte zaten masa da yok. Yatak üzerinde oturarak okuyorum. Mümkün değil. Bir de tabii anne baba özlemi. 12 evet. yaşında gelmişim. Yengem Allah rahmet eylesin. O da yeni öldü.
Allah rahmet eylesin.
Her şeyle yardımcı oluyorlar ama yine de bir özlem.
Tabii.
Yabancı bir durum. Bırakın anlamayı yetiştiremiyorum okumayı. Bitiremiyorum. Birinci karneyi aldım 4 zayıf. İkinci karneyi aldım 6 zayıf.
Evet.
Abim de üzülüyor. Yani bari ikmele kal dedi.
Evet.
Çünkü ben
sınıfta kalmadı ikmele.
En azından ikmele evet. kal babama ne diyeceğim diye.
Evet.
Fakat ikinci karneden sonra ben
toparladım.
Toparladım.
Evet.
Ama müthiş böyle bir şey çalışmaya başladım. Amacım da ben gidip bir daha gelmeyeceğim diye düşünüyorum. Yani özlem falan çok özlüyorum anneyi babayı.
Ankara'dan bir daha dönmeyeceğiniz mi?
Bir daha Ankara'ya dönmeyeceğim.
Ankara'ya dönmeyeceğiniz.
Lice'ye gideceğim yazın.
Evet.
Dönmeyeceğim. Ama hep düşünüyorum çocuk olmama rağmen ben kalarak yapmayayım mı bunu? Yani
çok
gitti
güzel.
başaramadı
Evet.
değil.
Evet.
Başarayım da ona gelmeyeyim dedim kendi kendime.
Evet.
O
Yaşınız
arada
küçükmüş ama onu düşünebilmişsiniz. Ne
düşündüm
güzel,
o zaman.
değil
Hiç
mi? Evet.
unutmuyorum yani hep aynı
Evet.
bugünkü gibi. Hatta bir gün abim okulda benim durumumu öğrenmeye gitmiş. Uzun ama ben kısa kesiyorum. İffet Hanım diye bir Türkçe hocamız vardı. Abim dedi ki, hoca demiş ki herkesin okuması şart mı onu köyüne gönder demiş.
Evet.
Bu bana müthiş dokundu.
Tabii ki, tabii
Hem
hiç uygun
dokundu
değil.
hem de
Evet.
bir hırs getirdi bana. Üçüncü karne yani dönemi geldi. Bir cumartesi günü, o zaman cumartesi günleri de çalışılıyor. Cebeci Ortaokulu'nda karne almaya gittik. Gittim ben. Bizim Hüseyin Bey diye bakın aradan bunca yıl geçmiş.
Hatırlıyorsunuz hepsinin
Tabii
isimlerini
tabii
tek tek. Evet.
Hüseyin Bey diye bir iri yarı bir mamim vardı. Okulun arka bahçesinin birinci katının küçük bir balkonunda iri yarı bir adam. Herkes korku içinde. Çok disiplinli bir adamdı. Karneleri böyle okuyor sırayla. İşte bir A, işte bir C, bir B. Sıra bizim şeye geldi, sınıfa geldi. İşte karne şöyle yapıyor. İşte Mehmet Hasan geçtin. Karneyi elini uzatıyorsunuz, alıyorsunuz. Kaldın, ikmal falan şu bu. Ben de heyecanla bekliyorum. Çok çalıştım ne olduğunu bilmiyorum.
Evet.
Bir karne aldı. Bizime baktı, sen nasıl geçersin dedi. Hiç unutmam.
Sen nasıl geçersin
Ha yani
dedi.
ama böyle gülerek söyledi.
Ha evet.
Çünkü o da biliyor benim
Evet,
durumumu
evet,
biraz.
evet.
Çünkü
Şimdi
herkes
anladım.
birbirini tanıyor.
Evet.
Aynen hani ben karneyi aldım. İşte 1950. Sadece geçti kelimesini gördüm. Gerisine bakmadım. Abimden önce eve gideyim diye oradan, siz Ankara'yı biliyorsanız eğer,
Evet biliyorum.
kalenin oradan koşarak dış kapıya gittim. Karne elimde.
Bakmadınız bile, öyle mi?
Hayır,
Diğer
sadece
türlü,
geçtiği
evet
gördüm.
sadece geçti.
Ayrıntıya bakmadım. Bir
Evet.
an önce gideyim, abim fabrikadan gelmeden,
Evet.
işten gelmeden eve gideyim diye. Ve gittim böyle ter içinde. Yengem dedi ki ne oldu dedi. Geçtim dedi. O da böyle şaşırdı. Abim geldi.
Evet.
İkmale kaldın mı dedi. Karneyi böyle önüne attım.
Gururla herhalde.
Tabii eve gidince şeyi
Evet.
gördüm. Notlara baktım. Şimdi
Evet.
şöyle. Birinci karne. O zaman şöyleydi. O yıllar. Çok iyi devlet okulları tabii. Çok çok kaliteliydi. Üç karne alınıyordu. Birinci karne, ikinci karne, üçüncü karnenin notlarını topluyorsunuz.
Evet.
Ortalama 5 olursa geçiyorsunuz.
Evet.
4,5 olduğu zaman 5 yapabiliyorlar. Veya öyle bir sistemdi. Şimdi birinci karne 1, ikinci karne 2 mesela.
Evet. Ortalamayı nasıl tutturacaksınız?
Üçüncü karne
Evet.
8.
Oo.
Eder 11.
Evet.
Normal olarak 4 bile olmuyor.
Evet.
Böylesine 4 dersi öğretmenler kurulu kararıyla geçirmişlerdi.
Ama çok büyük bir başarı göstermişsiniz gerçekten. Vicdanen onu yapmaları gerekirdi. Hikmet Bey çok
Ama
isabet olmuş.
belki de tek bir örnek.
Tabii.
Çünkü 4 ders birden.
Tabii ki.
Yani
Evet.
hepsi hiç 8'den aşağı yok. Ama 3'ten fazla da yok. Birinci, ikinci karde.
Evet.
Topluyorsunuz mümkün değil. 4, 3, 4,5. Ama şuna bakmışlar. Son çabaya bakmışlar.
Kesinlikle, değil mi?
O son çabayla 4 tane dersi öğretmene kurularak ara geçirmişlerdi. Müthiş bir sevinçle ben artık gidip gelmeyeceğim diye düşünüyorum. Tabii ayrıntıları var girmeyeyim. Ben tabii Ankara'ya geldim ama daha sinema görmemişim. Hiçbir şey bilmiyorum.
Evet.
Televizyon yok, bir radyo var hiç farkında bile değilim. Abim de eski bir futbolcuydu. Diyarbakır'da Yıldız'da futbol oynardı. Maça gidermiş arada bilmiyorum ben de hafta. Dedi ki hadi seni maça götüreyim. Ben maçta olduğunu bilmiyorum. Gerçi okulda
Evet.
o Cebeci Çayırı'da oynuyorlar ama
Evet.
oradan biraz biliyorum. 19 Mayıs stadyumuna bir güneşli böyle bir Mayıs günü. Abimle beraber maça gittik. Bana izah da ediyor. Türkiye Ankara karması ile Tahran karması oynuyor. Hiç onu da unutmam. Maç
İyi bak.
2-2 kaldı. Abim şeyde izah ediyor bana maçları. Yani uzatmadan bir
Estağfurullah.
Ondan sonra tabii o sevinçle ben işte gidip gelmeyeceğim. Gittim ben liseye tatile. Sınıfı geçmiş Ankara gibi bir yerde.
Yani sınıfı geçme hedefiniz o an sadece Dicle'ye gururla gitmek. Bir daha dönmeyeceksiniz ama öyle düşünüyorsunuz.
O aşamada oydu.
Oydu evet.
Yani çevremdeki insanlar tabii. İşte gidip başaramadı demesinler tabii. Diye oydu evet, yani. Ben evet, işte geçtim etmişsin. Ama yine de gitmiyorum.
Evet.
Gittim ben tabii yine işte eski ortama gittim. İşte köy, kasaba git gel falan. Anneme söylüyorum. Ben karışmam babanla konuş diyor. Ne kadar söyledimse ben karışmam babamla konuş. Ben de babama fırsat arıyorum konuşmaya. Bir ay geçti, iki ay geçti.
Yaz tatilindesiniz ama.
Yaz tatilinde. Tabii. Ben ne yapacağım diye düşünmeye başladım. Çünkü oradaki sınıf arkadaşlarımı gördüm. Kimisi işte işsiz güçsüz dolaşıyor.
Tabii.
Kimisi işte o zaman bizim orada çok sayıda Ermeniler vardı.
Evet.
Hep sanatçılar, Ermeniler de esnaf. Evet. Onların yanında çalışmaya girmiş. Ben ne yapacağım burada dedim. Ve babama söylemeden.
Kendiniz karar verdiniz.
Kendimi karar verdim. Güzel, tekrar
evet.
Geri dönmeye.
Evet.
O yıl bir kritik yıldı. Evet. Ondan sonra hiçbir sorunum olmadı. İşte
ama çok oldu. Da doğal kritik bir yıl olması onun. Geldiğiniz tabii, şartlar, ortam, tabii. Oradaki...
Yani ondan sonra işte Cebeci Ortaokulu bitirdi. Ankara Atatürk Lisesi. Sonra üniversite sınavı dönemi geldi. O zaman normal klasik sınav yapılıyordu. Ben de Ankara'daki 3 yerin sınavına girdim.
Siyasalı özellikle mi istediniz?
Şöyle onu söyleyeceğim evet. Şimdi. Orada bitireceğim. Hukuk şeysizdi, sınavsızdı o zaman. Dil tarihin bütün bölümleri sınavsızdı.
Evet.
Ankara'daki sadece tıp, ziraat fakültesi ve siyasal sınavlıydı. Üçüne girdim, üçünü de kazandım. Gönlüm siyasalda,
evet.
Abim hayır diyor, doktora git diyor, sen doktor ol diyor. Mesleğin olsun diyor, ne yapacaksın diyor sen.
O zaman için siyasallığın ne vaat ettiği de bilinmiyor herhalde o kadar belki öyle mi?
Yani ben biraz biliyorum. Evet, yani böyle biraz biliyorum tabii Atatürk Lisesi'nde okudum.
Tabii
artık,
doğru.
Artık Ankaralı oldum.
Doğru evet.
Yani dünyayı takip ediyorum, gazeteleri takip ediyorum, her şeyi takip ediyorum. Böyle bir gönlümde bir siyasal var. Abim de tıp fakültesini istiyor. Tıp fakültesine üstelik ilk beşteyim, burs da alacağım. Fakat hiç canım istemiyor böyle bir şeyden. Fakat abimi de kırmamak için ben sonunda istemeye tıba yazılmaya karar verdim. Kalktım Dikim evindeki tıp fakültesine gittim. Baktım ki liste kalkmış, yedekler asılmış. Ben ismim yok. Yani kaydolan olmuş.
Evet.
Süre
zamanı mı geçirmişsiniz?
O süre vermişsiniz, zamanı evet, geçirmişim.
Evet. Kaderinizde yokmuş yani aslında.
Eve geldim, abim müthiş sinirlendi haklı olarak. Hı-hı. Sen dedi bilerek. Yaptım bu işi.
Evet.
Yine de abim vazgeçmedi. Orada bir asistan arkadaşı vardı. İsmini verdi ki git onunla benim selamımı söyle ben konuşacağım onunla dedi. Bu işi hallet dedi. Gittim asistana gördüm. Kalktık beraber idareye gittik. Dediler ki
mümkün değil.
Mümkün değil. Hı-hı. Mahkemelik oluruz. Yani hakkı doğmuş.
Evet. Çok ilginç ama yani istemeden aslında böyle planlamadınız ama geçirdiniz tarihini.
Ha olmadı. Sonra evet. Da bana yolda da o ay sen şunu dedi ki bu gidip ne yaptı? Gebre doktor olup da ne yapacaksın dedi. Ben asistanım dedi. Günde şu kadar saat çalışıyorum dedi. Alıyorum şu kadar maaş dedi.
Evet.
Ne gecem var ne gündüzüm var. Üzülme dedi. Dedim ki ben üzülmüyorum da abimi çok üzdüm diye üzüldüm. Böylece işte siyasala girdim.
İlginç olmuş ama siyasala girişiniz de.
Evet siyasala girimim de evet. Girdik. Tam girer girmez de siyasalda boykotlar başladı.
Evet onu soracaktım. Nasıl bir öğrencilik dönemi oldu? Yani öğrenci olayları var.
Şimdi şöyle. İşte siyasalın o sonunda kaydoldum.
Evet.
Ve yine rahmete çok saygı duyduğum benim siyasete atılmama da aslında etkili olan Profesör Turan Feyzoğlu.
Evet.
O zaman siyasalın dekanı.
Evet.
Okul başlayacak daha yeni tabii. Açılış konuşmasını yaptı. Bizim orada küçük bir salon var halen durur. Ve işte o konuşmasının sonunda meşhur lafı söyledi. Gençlere hitap ediyor. Diyor ki yaşamda diyor nabza göre şerbet veren aydın ve kişi olmayın dedi.
Çok anlamlı gerçekten.
Öylece konuşmasını bitirdi. Biz de derslere başladık fakat ertesi günü ve iki gün sonra o zamanki yasalar elverişliydi. Feyzoğlu'nun bakanlık emrini aldılar.
Evet.
Yani bakanlık emri almak demek yani böyle maaş alacak üniversiteden falan gidiyor.
Evet.
Onun o durumundan sonra onunla beraber hareket eden başkaları da istifa etti. İşte Aydın Yalçın, Şerif Mardin, hı hı. Coşkun Kırca, Minci Kapani,
evet.
Muammer Aksoy.
Hı hı.
Bu grup hukuk ve siyasal ayrıldılar üniversitede. Biz derslere başlamadan okul boykota gitti.
Evet.
Yani
hocalar gitti zaten.
Hocalar gitti diye öğrenciler boykota gitti. Evet. Hayır artık öğrenciler.
Evet evet. Yani başta hocalar gitmiş diyorum yani.
Hocalar istifa edip evet. gitti onlar. Evet. Yani işte o dönemde çok önemli olan
evet, o
kamuoyundaki
açıdan.
İsimler tabii. ayrıldı. Hukuk ve siyasal birlikte.
Hı-hı.
Boykotlar başladı. Biz de derse başlamadan boykot başladı. Üst sınıflar daha yukarı sınıflar kapılara nöbetçi koyduruyorlar. Kimse sınıfa sokmayın küçük sınıflara diye. Ve girmiyoruz. İşte bazılara ceza veriliyor falan. Böyle o bir süre sürdü. Bir hafta falan kadar sürdü. Sonunda bir şekilde dersler başladı. İşte öylece devam ettik. Ama işte,
o zaman peki düşünür müydünüz hiç ileride siyasete atılacağınız ya da böyle Dışişleri Bakanlığı koltuğunda
yani
oturacağınız?
Yani bir kere şunu söyleyeyim. Ben ülkeme ve cumhuriyete borçluyum.
Evet.
Yani oradan gelip
tabii.
Bu okulları bir kuruş para harcamadan
evet.
Bitirebilen
hı hı.
yani cumhuriyet insanı hep insanımıza onu verdi. Hiçbir ayrım gözetmeden bunları okulunu bitirebilen ve görevlere gelirken de hakkıyla görev alabildiğiniz bir Türkiye'ydi.
Doğru.
Hep
belki
ben,
o devlete olan bir borcu ödemek, bir minnet borcu
yani
gibi aynı zamanda.
Bir aslında güzel bir şeydi. Bununla hı. gurur duyuyor
tabii, ne güzel,
insanlar.
Tabii ki.
Yani bana o sırada yani bulunduğum o bölgede Lice'de deseydi ki sen bir gün bırakın şeyi yani siyasete göreve gelmeleri bütün ilçede yüksekokulu bitiren iki kişi vardı.
Oh, evet.
Onlar da avukattı. Biri hakim olmuş avukat. İki kişi koca. Diyarbakır'ın en büyük kasabası.
Böyle düşününce sizin şahsi başarınız daha da
tabii işte ben üçüncü
geliyor.
Falan
evet.
oldum. Tabii. Sonra da amcam oğulları falan oldu. Tabii. Bizim aile okuyordu çünkü.
Evet.
Bir kere ondan büyük bir gururdu o. Ama o gün deselerdi ki ya işte buradan geldin bu ülke bu çağdaş cumhuriyet Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyet bir gün sen ülkede Dışişleri Bakanı olacağı deselerdi, yani herhalde deli falan derlerdi.
Evet. Evet. Ama gerçek bir başarı hikayesi aslında yaşamımız.
Ama hem
zorluklar
ben
da
onu,
var. Evet,
ben onu ülkenin o sırada yani ülkemizin bu konudaki önemini de gösteriyor. Yani hiçbir hı. ayrım gözetmeden.
Doğru söylüyorsunuz tabii. Herkese fırsat eğitimi, tanınmış değil mi? Eşit fırsat tanınmış.
Yani eşit fırsat bedava okuyorsunuz.
Evet.
Bedava okuyorsunuz. Yani liseyi öyle okudunuz, ortaokulu öyle okudunuz. İşte cep harçlığıyla ancak abinin verdiği.
Şimdiki gibi herkes özel okullara göndermek durumunda
kalıyor. Özel okullara,
evet.
kurslara
kurslar,
falan yok öyle bir şey.
Doğru.
Yok öyle bir şey. Yani eşitlik vardı. O bir evet. eşitlik sağlıyordu. Evet.
Bir de eğitimin de iyi olduğundan bahsettiniz az önce.
Gayet iyiydi eğitim. Tabii. Yani son derece iyi bir eğitimdi.
Evet.
Öyle bir dönemdi. Şimdi ondan sonra siyasete nasıl oldu?
Evet, peki, o kısmı tabii. Evet, ben de merak ediyorum.
İşte o boykotlardan sonra bir gün dediler ki ben tanımıyorum da. Turan Feyzoğlu sizi, Turan Feyzoğlu ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdi. Ve İsmet Paşa onu CHP Parti Meclisi üyesi yaptı. İstifa etti çünkü.
Evet.
Yani o bakanlık emrinden sonra istifa etti. Diğerleri değişik olma, bir tek Turan Feyzoğlu CHP'ye girdi ve Parti Meclisi'ne girdi. Bizim arkadaşımız geldi dedi ki Turan Feyzoğlu'suna görüşmek istiyor. Ben de şaşırdım yani ben tanımıyorum.
Tanımıyordunuz.
Hayır tanımıyorum işte yani.
Evet.
Ama tabii o şeydeki biraz ben aktif olmuşum anlaşılan. Yani birileri ona söylemiş galiba
elbette,
ya o
evet.
hocalardan haber almış. Ben de önce bir şaşırdım niye dedim. Dedi ki işte bilmiyoruz dedi yani seni görmek istiyor. Evin adresini verdiler bana. Bahçelilerde oturuyordu Turan Feyzoğlu. Cebeci otobüsüne atlayarak gittim. Evine gittim. İşte tabii dekanlıktan ayrılmış profesör falan. Çok önemli bir kişi. Oturdum. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi gençlik, merkez gençlik kollarını yeniden düzenlemeyi düşünüyorum dedi. Ve seni o yönetimde görmek istiyorum dedi. Hocam ben daha yeni başladım. Derslere daha alışamadım. Yani benim için hiç düşünmediğim bir olay. Yok çok iyi olacak dedi. Yani siyaseti ancak üniversite gençliği yapabilir dedi. Çünkü üniversite bittikten sonra herkesin bir yaşam
gayesi
başlayacak. Doğru. Yani uzatmayayım, ısrar oldu ve ben sonunda onun oluşturduğu kurulda genel sekreter oldum.
Ama çok erken yaşta başlamışsınız 56. O zaman siyaseti. Evet, ben bu kadar erken olduğunu bilmiyordum.
Tabii 56.
Evet.
Ama en güzel yıllarım da o 56-60 arasında. Yani evet. Aynı zamanda ikisini beraber götürdüm. Yani hem gençlik kollarında görev yaptım hem de okulu.
Evet. Yani demek ki sizde ciddi bir performans ve bir ışık gördü ki değil
yani
mi?
Yani evet. Bilmiyorum işte.
Çağırarak gayet tabii.
Hep saygı duydum yani. Hı-hı. Yani sonra işte okulu bitirince bıraktım tabii işte. 27 Mayıs'ta oldu.
Evet.
İşte falan. Sonra
tekrar,
yani çok uzun.
Tekrar siyasete dönüşünüz nasıl oldu?
Şöyle oldu. Bir kere kesinlikle bıraktım. Çünkü o sırada yani hayat yolumu çizmem lazım.
Evet.
Feyzoğlu o sırada geçici dönem için ODTÜ'nün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin rektörü olmuştu. Tabii çok yakınlığımız oldu artık. Gittim dedim hocam ne okul bitti dedim. Ne yapacağım dedim. Dedi ki ben seni asistan olarak alayım. Ve hemen Amerika'ya yollayayım doktoraya. Öğretim görevlisi olarak. Fakat tam bunları konuşurken babam öldü. Müştü. Yani evet, ben mezun olunca.
Evet.
Bir de benden küçük tabii kızlar babam okula göndermiyordu.
Evet.
Ben yani düşünüyorum o kadar aydın
bir adam. O kadar
bir
babanız yani sizin
aydın
değil mi?
Bir adam evet, olmasına evet, rağmen çevre evet. Nedeniyle işte o bari derler ya çevre nedeniyle bir iki aile hariç hiç kimse yerli kızlarını okula göndermiyordu. Yani babam hiçbir
mahalle baskısı dedikleri şey belki de değil mi?
O işte evet, tabii yani ancak memurların kızları okuyordu.
Evet.
Bir iki aile onlara da ya bunlar deli diyorlardı hatta yani anormal şu kızlarını okutuyorlar falan
açısı,
diye.
Evet.
Hiçbirini okutmamıştı. Benden küçük erkek kardeşim vardı. O daha ilkokulu bitirmişti. Annem şey var.
Üzerinizde sorumluluk hissediyorsunuz.
Ben gideceğim ne yapacağım
karşı,
şimdi? Yani evet. Bu aile dayanışması.
Tabii.
İşte planlama teşkilatı yeni kurulmuş o sırada. Feyzoğlu'na dedim ki hocam dedim böyle bir durum oldu. Yani ben galiba gitmem güçleşiyor dedim. Ne yapacaksın dedi. Efendim dedim ben planlama teşkilatı sınav açıyor.
Evet.
Yeni kurulmuş teşkilat. Ben çalışacağım oraya. Başvuracağım dedi.
Fakat efendim o dönemde devlet planlama teşkilatının bu kadar önemli bir kurum olduğunu bilerek başvurmadınız herhalde değil mi?
Yok yani, çok önemliydi.
En başta biliyor muydunuz siz
tabii,
o başvuruyu?
Yani yeni
zaten ben önemini biliyorum elbette.
Tabii
siz
yeni
onu
kurulmuş.
Bilerek, evet.
Ben de zaten iktisat mezunuyum. Yani ben evet. Maliye ve iktisat şubesinden mezun oldum.
Anladım evet. Dolayısıyla.
Hatta onun da bir babam açısından bir anısı var. Ve iktisat maliye yeni kurulmuş, resmi gazetede kanun çıkmış, 91 sayılı kanun Milli Birlik zamanında ve maaşı da o döneme göre en yüksek maaş.
Evet.
Yani bir en yüksek memur 600 lira alırken biz oradaki uzman yardımcıları 1250 lira alıyordu.
Evet.
Yani bu kanunla belirlenmiş.
Anladım.
Onun
evet.
Ekim'deki yönetmelikte. Ondan da çok cazipti. Yeni bir kuruluş falan. Girdim ve planlamaya girdim.
Evet.
Müthiş bir sevinç. Bir kere annemi falan getirtebileceğim, getirdim.
Tabii.
Kardeşimi okutacağım.
Ne güzel.
İşte ev tutacağız, abimin yanından ayrılacağım artık. Planlamaya öyle girdim. Ve
fakat herhalde hayatınızda devlet planlama teşkilatı dönemi
unutulmaz
bir yer
bir
değil
dönem.
Mi?
Ben
bir
çok çok öğretici dönem.
İşte,
planlama bir okuldu.
Evet, tahmin ediyorum. Çünkü birçok siyasetçimiz de oradan değil mi çıktı? Evet.
Şimdi çok önemli kişiler geçti orada.
O yüzden söylüyorum.
Bir kere biz başladık.
Evet.
Yerimiz de meclisteydi.
Evet.
Şimdi gelişime bakın. Benim uzman olarak çalıştığım yere meclis başkanı olarak oturdum sonra.
Aa, çok ilginç. Doğru.
Yani bugün meclis başkanı olduğu o bina
evet.
Devlet Planlama Teşkilatı'ydı.
Onu bilmiyordum.
Yeni evet, kurulmuş, daha yeri yok.
Evet.
Şeyin içinde, meclisin içinde.
Meclisin içinde, evet.
Yani ve 65'e kadar oradaydı. 65'te
bayağı
oradan çıktı.
Bayağı uzun kalmış, evet.
İşte planlamaya uzman yardımcısı olarak girdim. Babamla ilgili durum da şu.
İktisat, neden iktisat? Değil mi?
Şimdi siyasal daha çok işte kaymakam, vali çıkarıyor.
Evet, tabii.
Yani babam sen ne yaptın dedi. İlk iki sınıf ortak okunuyordu. Üçte seçim yapılıyordu. O zaman üç şube vardı. İdari şube, yani kaymakam ve vali olacak şube. Maliye, iktisat, ekonomi, maliye. Bir de diplomatik ilişkiler, yani dış ilişkiler.
Evet.
Zaten öğrenciler birbirini tanıyor. 400 tane öğrenci var bütün şeyde. 12 kişi şeyde, dış ilişkilerde. Büyük kısmı idari şubede. İşte 150 kişi de biz mali şube. Ne olacaksın peki dedi babam. Dedi baba ben, o tabii görmüş küçük memur, onun için en büyük üst kaymakam.
Evet.
Öyle vali hiç düşünemiyorum. Daha aklımla geçemiyorum. Kaymakam. İşte baba ben maliye müfettişi olabilirim falan. Olup da ne yapacaksın dedi. İşte baba şöyle önemli, böyle önemli, merak etme falan diye. Gönülsüz ama peki dedi, ne yapayım sen madem düşünmüşsün dedi. Öyle gittim maliye evet. şubeye. İşte planlamaya girdim. Planlama o dönemde çok önemliydi. Şimdi ben rahmetli Turgut Özal'ı ve Sayın Demirel'i planlamada tanıdım.
Evet, tahmin ediyordum. Evet.
Çünkü o sırada 91 sayılı yasada bir madde vardı. Yani yeni çıkmış, Milli Birlik çıkartmış yasayı. Yedek subaylığa gidenler, o zaman yüksek okullar hepsi yedek subaya gidiyordu,
tabii.
Üniversite mezunları. O yedek subayın okul dönemi bittikten sonra planlama istediği elemanı planlamada çalıştırabiliyordu. Yani o geri kalan subaylık dönemini planlamada geçirme
evet.
olanağı vardı.
Olanağı, evet.
Planlamada zaten biz 30 kişiydik. Masa sandalye yoktu. Devlet Malzeme Ofisi'ne masa geldiği zaman herkes sıraya girip alıp odasına yerleştiriyordu. İşte o kanunun o maddesinden dayanarak ilk önce 4 tane mühendis geldi. Yedek subayın okul döneminden sonra rahmetli Turgut Özal, Necat Ölçen, Saim Evizi, bir de Turan Bey diye birisi. 4 kişi geldiler. Onlar işte deneyimli, kimisi elektrik mühendisi, kimisi makine mühendisi, kimi inşaat mühendisi. Ve planlama dönemi, askerlikleri bittiği zaman üçü gitti. Necat Ölçen, ben planlamada kalacağım dedi. O planlamada kaldı. Bunlardan 3 ay sonra galiba Süleyman Demirel geldi. O onlardan sonra Hidek Subaylı'ya gitmiş. O da şeyi bizde bitirdi. Yani askerlik dönemi bizde bitirdi subaylık. Ve ayrıldı. Ben ikisini de orada
tanıdım.
Çünkü zaten 23-30 kişiydi.
Tabii.
Mesela özellikle rahmetli Özal çok rahattı. Biz öğleyin bazen hadi çocuklar gidelim bir şeyler yiyelim derdi. Giderdik Bolu'lardaki kebapçılarda. birlikte kebap yer konuşurduk falan. Yani öyle bir dönemdi. Planlama bir okuldu çünkü.
Evet.
Bütün de kamuyu.
Devleti öğreniyorsunuz.
Devleti öğreniyorsunuz.
Doğru söylüyorsunuz.
Devletin bütün düzenleme şansımız vardı.
Devlet tecrübesi denilen şey aslında değil
orada
mi efendim?
Vardı.
Çok önemli.
Orada vardı.
Evet.
Çünkü örnek diye söyleyeyim. Şimdi bütün kamu yatırımları, devletin kamunun yaptığı bütün yatırımlar en küçüğünden en büyüğüne kadar planlamadan geçiyordu.
Evet.
Yani biz plan yaparken yıllık programlarda hangi karayolları, hangi proje devlet yapacaksa, hangi proje olsa olsun hepsi planlamadan geçerdi. Biz karar veriyorduk planlamada.
Evet.
Tabii o, bunlar tartışılarak konuşuluyor, devleti öğreniyorsunuz.
Evet.
Türkiye öğrendim. Ben mesela o dönemde planlamadan aşağı yukarı bütün Türkiye'yi dolaştım.
Evet. Plan,
yani yerinde görmek bakımından.
Evet.
Çok eğiticiydi. Yani Türkiye'de şimdi örnek vereceğim. Mesela milli gelir. Rakam disiplini yok. İşte milli gelir ne diyorsunuz? Bir tahmin rakam söylüyorlar. Nüfus dahi öyle.
Evet.
Planlama sayesinde, çünkü planlamada hesap yapmanız, ileriye dönük bir tahmin yapmanız için o rakamları doğru bilmeniz lazım.
Tabii.
Tam bilmeniz lazım. Yani böyle işte tahminin falan değil. Ve bütün kurumlar o disipline sokulmaya çalışıldı. Yani Devlet İstatistik Enstitüsü işte milli geliri öyle 40 milyondur denmez. Ne kadarsa onu tam hesaplamanız lazım. Bütün bunlar devletin gözünün önünden geçiyor. Onun çok önemli anıları da var. Ben o bakımdan müthiş bir dönem yaşadık. Sonra çok planlamacı oldu. İşte rahmetli Yusuf Özal.
Evet.
Ekrem Pakdemirli.
Pakdemirli doğru.
Sonra bendeki dönemden sonra mesela bugünkü Cevdet Bey Kalkınma Bakanı.
Evet.
Daha birçok kişi işte Nevzat Yalçıntaş.
Evet.
Tabii Nevzat Yalçıntaş'la birlikte çalışma olanağı buldum. Çünkü ben askerlik dönüşü o daire başkanıydı. Ben uzmandım. Öyle bir dönem oldu. 7 yılda İktisadi Planlama Daire Başkanlığı yaptım. 1970 ile 77 yılları arasında o sorumluluğu yükledim.
Yani, bir arada efendim Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde galiba
orada,
değil
şöyle,
mi? Evet onu da merak ediyorum.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde part time hocalık yaptım.
Siz isteyerek böyle bir
yani böyle bir orada arkadaşlar vardı. Benden söylediler, ben de olur dedim.
Evet.
Hatta yedek subaylık döneminde yasaklanmıştı o zamanki Genelkurmay Başkanı. Fakat benim yanında çalıştığım albay boş ver dedi ve git sen dersine dedi.
Evet.
Gittim. Tabii planlamadayken master için Amerika'ya gönderdi. Planlama bütün o ilk yönlerdeki bütün elemanlarını sırayla yurt dışına gönderdi. Yani o dönemin bütün plancıları Türkiye dışında hepimiz.
Ve olması gereken bir şey aslında. Bu
tabii.
Değil mi?
Evet. Ben bir evvela bir böyle bir training diyeyim yani işte bir böyle pratik bakımdan bir Hollanda'ya gittim 62'de.
Evet.
6 ay Hollanda Planlama Teşkilatı'nda yaparak onların deneyimleriyle yarıştırdım. Sonra da Amerika'ya gittim 1965 yılında. Master yaptım. Williams College'da Massachusetts'te. Döndükten
Master'ınızı hangi alanda yaptınız?
Efendim?
Hangi alanda yaptınız master'ınızı?
Kalkınma ekonomisi.
Evet.
Kalkınma modelleri üzerinde falan kalkınma ekonomisi. Sonra 68 yılında işte bir AID kalkınma modelleri o zaman çok model yani matematiksel Stanford Üniversitesi'nde böyle bir program olduğunu, bunun finansmanını AID'nin karşılayacağını ve bir elemanınızı gönderirseniz çok iyi olur. Yani o modeller üzerine bir çalışma yapmak üzere. Hatta ben bu işler olurken ben bir Birleşmiş Milletler Konferansı için Şili'deydim.
Evet.
Bana bir telgraf geldi. Elçilik kanalıyla. Anlamadım da kısa bir telgraf. Oradan ayın bilmem Mart'ın şu tarihte Stanford'da bulunun diye. Allah Allah. Ben uzun süre uzun süre kalacak şekilde gelmedim.
Evet. Yani, enteresan olmuş ama değil mi o şekilde
telgrafla bulunuyor. Orta Doğu'da hocalık devam ediyor. Ders vermişim, notları daha vermemişim. Ben hiç onun gömezden gelerek Türkiye'ye döndüm.
Evet.
Nedir bu dedi. Dediler ki efendim böyle böyle. O Stanford Üniversitesi'nde ki o programa sizi uygun gördük. Evet. Hemen gideceksiniz. Bir günde toparlandım. Ertesi günü
gittiniz,
böyle uykusuz,
öyle mi?
Tabii.
Evet.
Böyle uzun bir yolculuktan yorgun biçimde hep böyle ilginç anılar var. Sabahleyin erken saatte böyle müthiş yorgun biçimde. Hatta uçağa bindim. Hostes dedi ki ben yemek hiç pek bilmiyorum. İstemem dedim. Ben uyumak istiyorum.
Tabii çünkü Şili'den
uçak
gelmişsiniz
boştu.
Zaten. Tekrar
tabii,
devam ediyorsunuz.
Uçak boştu. Arka sırada düzenledi bana.
Uyumanız için.
Orada uyudum.
Evet.
Havaalanına geldim. Oradan beni alacaklar. Stanford'a götürecekler. Gazeteyi açtım. Büyük manşet Amerika gazeteleri. Martin Luther King öldürüldü diye.
Evet. Tam o dönem. Tam o gün gibisiniz
o,
yani.
Havaalanından öğrendim.
Evet.
Öyle bir dönemdi Amerika'da. İşte 6 ay kaldım ben Stanford'da.
Çok da önemli bir
Alan Mann diye bir profesörle beraber bir çalışma yaptık. Sonra o ortak bir çalışma olarak American Economic Review'da yayınlandı.
Evet. O yaptığınız
makale
çalışma.
Evet. Ve oradayken de Robert Kennedy öldürüldü.
Çok enteresan.
Robert evet. Kennedy bizim kampa geldi. Kampanya yapıyordu üniversitede. Onu da ben televizyonda seyrettim. Yani Amerika'nın o karanlık dönemiydi böyle. Ön seçim yapıldı. Los Angeles'ta bir otelde kutlama yapılıyordu. Biz de işte meraklı siyaseten de gittiğim için yabancılar havuzunda yani evinde böyle bir televizyon seyrediyoruz. Teşekkür konuşmasını yaptı. Ve ön seçimi kazanınca da kesin Demokrat Parti'nin adayı olacağı kesinleşmişti artık. Yani Amerika'nın önündeki seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı Demokrat Parti'nin Robert Kennedy olacağı artık kesinleşmiş oldu. Evet. Herkes onu bekliyordu. Büyük farkla kazandı. Konuşmayı yaptı. Çok etkili bir konuşmaydı. Sonunda işte bütün çevresine, ailesine, danışmana teşekkür etti. Dedi ki ben dedi basın toplantısının basının karşısına çıkacağım. Odama gidip üstümü değiştirip geleceğim dedi. Arka yerden mutfak yoluna girmiş demek. Oraya girdi, birden televizyon bir karardı. Bir şey oldu herhalde diye televizyon falan. Bir şey, bir delirsizlik var dediler. Orada vururdu.
O yani, an.
O anda işte o mutfaktan giderken, orada yani o arka kapıdan evet. giderken, odasına çıkarken orada vurdular onu.
Evet. Ve siz bu tarih anda da...
Tabii canım hep yaşadım bunları. Ve işte ondan sonra tabii 6 ay bitince döndüm. Döndükten sonra İktisadi Planlama Daire Başkanı oldum. 70'ten 77'ye kadar, milletvekili oluncaya kadar çok güzel bir dönem yaşadım. Çok öğretici bir dönem yaşadım. Hakikaten unutamayacağım bir dönemdi. Planlamadan çok şey öğrendim.
Devleti tekrar yani milletvekili olmanız, siyasete aktif olarak bu şekilde atılmanız nasıl oldu? Hangi sayede?
Şimdi benim öyle bir şeyim yoktu.
Öyle bir düşünceniz yoktu.
Çünkü çok yalnız. İşimi seviyordum.
Evet.
Çok çok değerli elemanlarla çalışıyordum. Her şey gayet iyi gidiyordu. Seçimin listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na vereceğinin son günü. Benim de ertesi günü bir konferans var. Konferansa gideceğim İstanbul'a. Uçak bileti ayrılmış. Gideceğim. O gün son gün. Yani saat 5'te şey bitiyor. Saat 4.30 falandı bakın hiç unutmam. Bir iki telefon geldi. Hatta gecikerek hemen pardüsümü aldım. Yağmur yağıyordu bazen. O günlerde İstanbul'da yağmur yağacak dediler. Merdivenden indim. Sekreter Sumru Hanım vardı. Arkadan koşa koşa geldi ki telefon dedi. Uçağı kaçırırım. Ne telefonu dedim. Bülent Ecevit arıyor dedi. Allah Allah. Bülent evet. Ecevit arıyor.
Evet. Döndünüz mecburen tabii
telefonu. Mecburen döndüm. Evet. Ben şey zannettim. Bütün gazetelerde de yazıyordu. Benim bir uzmanım, yani benim yanımda çalışan bir uzmanım Sevil Korum.
Evet.
CHP'den aday olacak, milletvekili olacak diye. Artık herkes biliyor. Sevil'e de soruyorum. Evet dedi. Yani bana söz verdiler. Ben de konuştum. Ben olacağım dedi. Herhalde bana Sevil'i soracak dedim. Yani evet. Nasıl diye. Çünkü tanıyorum Bülent Bey'i. Gittim. İşte oturdum. Telefonu aldım. Merhaba Sayın Çetin. Nasılsınız? Allah rahmet eylesin. Sağ olun efendim. Dedim, iyiyim. Dedi ki çok uygun olmayan bir zamanda ve münasebetli olmayan bir şekilde sizi aradığım farkındayım dedi. Buyurun efendim dedim. Size dedi, seçilebilir bir yerden adaylık teklif ediyorum dedi.
Ama kapanmak üzere birazdan değil mi? Öyle diyorsunuz.
4.30, 20 dakika var. 20 dakika evet, var. Evet. Hatta rahmetli İsmail Hakkı Birler, zamanı kaybolmasın diye listeyle şeye gitmiş. Yüksek Seçim Kurulu'na gitmiş.
Onu düşmüşler.
Gitmiş evet. birkaç yer bekliyorlar, haber bekliyor. Onları evet. da bildirecekler, listeyi verecek.
Evet.
Efendim dedim ben... Hiçbir düşüncem yok bu konuda. Hiçbir hazırlığım yok. Hiçbir dönem düşünmedim. Yani çok teşekkür ederim ama hiçbir hazırlığım, hiçbir niyetim, hiçbir düşüncem yok. Ben planlama işini yürütüyorum dedim. Çok rica ediyorum dedim.
Ha, çok enteresan olmuş o zaman siyasete, aktif siyasete geçişiniz.
Hatta Şimdi kurtulmaya çalışıyorum hakikaten
Evet.
yani şeye.
Evet.
O sırada da adaylarından 25 bin lira şey istiyorlar. İşte giriş adaylık parası. Aklıma geldi mi efendim benim verecek param bile yok dedim. Ben veririm bana siz bu sonra borç veririm sonra ödersiniz dedim.
Ya kesin kararlılar yani sizi almaya, evet.
Çöktüm kaldım.
Evet, enteresan. Kader
Hakikaten
aslında diyorum
öyle
ben yani
kaldım.
çok ilginç olmuş.
Sekreter geldi efendim uçak kaçtı dedi. Uçak kaçacak dedim. Ne oldu dedi böyle böyle dedim yani
Evet.
şey falan diye. Sonra müsteşarımız rahmetli Kemal Can Türk'e gittim. Sen gitmedin mi dedi. Hayır efendim ne oldu dedi. Böyle böyle oldu dedim. Şaşırdım hayırlı olsun dedi. Böyle oldu.
Enteresan.
Tabii o
Diyarbakır Milletvekili olarak ilk
hayır
herhalde, değil mi?
İstanbul.
İstanbul Milletvekili.
İstanbul. Şimdi yerini bilmiyorum zaten. Kızarak artık birden kendimi siyasetin içine buldum yine. Başka bir kere ben genel merkeze gittim. Biraz sitem ettim arkadaşlara. Böyle şey olur mu yani insan son dakikada bu kadar gayri
Evet.
ciddilik olur mu? Benim hiçbir
Evet.
hazırlığım yok. Yıllarca çevreme anlatamadım ki benim haberim yoktu diye. Bu kadar da kötü, ben kötüyüm ama
Aa, evet. O da
bu kadar
ilginç
da
olmuş.
kötü olmaz diye. Çünkü herkes
İnanmadılar.
akşam radyoda
Evet.
okudu, dinledi.
Anladım, evet. Evet.
Herkes
Aileniz bile, herkes.
abimler hepsi
Evet.
akşam radyodan
Evet.
okuyunca şaşırmış kalmışlar. Hikmet bize sakladı diye. Yani
Evet.
zor anlatabildim ki yemin ediyorum
Evet.
benim öyle bir şeyim yok.
Evet.
Evet kötümüm ben doğrudur.
Evet.
Ama burada öyle bir şey yok hani.
Evet.
Bu şekilde oldu. Sonra gittim biraz tabii niye böyle oldu tabii sebebini de öğrendim biraz ama artık onu anlatmayayım.
Peki nasıl buldunuz siyaset? Yani bütün o
Şimdi şöyle tabii yani
çeşitlendirme.
siyasete çok yaman değildim.
Elbette ama
Ama yani o dönem
sonuçta
hazırlıksızdım.
evet.
Evvela kendimi müthiş bir boşlukta hissettim. Çünkü böyle sabah kalkıp gece yarılarına kadar planlamada Türkiye'yi kurtaracağız diye
Evet.
uğraşırken birden böyle gittik. O zaman milletvekilinin oturacak yeri yok. Odası yok.
Odası mı yok?
Yok
Bunu
tabii.
bilmiyorum.
Yoktu. Onu Cahit Karakaş zamanında yaptırıldı o küçük odalar. Sonra şimdi yenisi yapıldı. Yok öyle bir oda. Tek oturup gideceği yer kütüphane.
Bunu hiç bilmiyordum. Çok enteresan.
Yok
Evet.
milletvekiller. Yani oturacak yer yok.
Evet.
Hatta espriler yapılıyordu. Meclis berberinin odası var.
Doğru.
Ayakkabı boyacısının yeri
Odası
var.
var.
Milletvekilinin yok.
Evet.
Bir mesela şey
Ama onu
geldi.
pek izahı da neyle mümkün ki böyle bir şeyin izahı
Şöyle
da?
yapılıyordu. Anons ediliyor. İşte Hikmet Çetin misafiriniz var. Bir arkada bir salon var.
Evet. Size, o an size tavsiye ediliyor.
Cezaevindeki gibi hani geliyorlar görüşüyorsunuz ya.
Evet.
Sizi arayan kişi orada görüyorsunuz.
Evet.
Beraber bir yerde oturuyorsunuz bir köşede
Evet.
konuşuyorsunuz ve gidiyor. Öyle bir yerde orada
Çok
neredeyse.
ilginçmiş bu, evet.
Tabii benim bildiğim müthiş bir şey. Yani bir
Evet.
müthiş bir boşluk.
Doğru.
Böyle sabah erkenden işe gidip bütün gün yoğun bir çalışmayla zevkle yaptığım bir çalışmadan sonra sadece gidip işte gazete kitap okumaktan başka yapacak bir şey yok.
İlk zamanlar biraz
Böyle geçti.
evet.
Sonra işte o bir aylık bir hükümet kurdu. Sayın Necevit güven oyu alamadı o zaman. Ben
Evet.
yoktum orada. Sonra işte o 11'lerle olan şeyde ben devlet bakanı, ön sırada başbakan yardımcısı oldum.
Evet.
Yeniden bir şey hayatı başladı. Ha ben siyaseti şöyle görüyorum. Aslında hizmet etmenin yeri.
Evet.
Birikiminizin, deneyimlerinizin, düşüncelerinizin özgürce yani ortaya atabileceğiniz ve ülke için hizmet edebileceğiniz bir yer olarak görüyorum.
Peki izninizle araya girip o zaman şu soruyu
Tabii.
soracağım. Bütün bugün günümüzde de bunu hep görüyoruz. Bütün partilere baktığımızda parti içi disiplin, grup kararları ve lider durumuna baktığımızda, liderlerin hakimiyetine baktığımızda çok inisiyatif kullanılabilen bir yer değilmiş gibi gözüküyor. Yani
Geriye
sizin şu
gittik.
an
Geriye
anlattığınızla biraz çelişkili gördüğüm için size soruyorum.
gittik.
Evet.
Bakın geriye gittik, şöyle geriye gittik.
Evet.
O dönemlerde yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi'nin olduğu o dönemde daha önce büyük ihtimalle Demokrat Parti ile CHP döneminde de öyle liderler oturup listeyi hazırlayıp öyle bir şey yoktu.
Evet.
Şöyleydi bakın o zaman. Kesinlikle ön seçim vardı.
İşte bu çok önemli, evet.
Parti merkezleri
Evet.
kendi uzman adayı için yine parti meclisi veya karar organlarının kararıyla diyor ki mesela ben İstanbul'dan 10 ve 11. o zaman tek bölgeden. Hepsi o bölge yoktu bölge o zaman. Yok. Diyelim ki 10 ve 11. 17 ve 18. sıraları ben kullanacağım. Onun dışındakileri hiçbir şekilde yetkiniz yok. Ön seçim yapılıyor. Ön seçimden sonra o idare edilen sıralara istiyorsa merkeze, onu her yerde de yapmıyorlardı.
Evet.
Yani bizim o dönemde CHP İstanbul'da 27 milletvekili çıkardı. 44'tü galiba. 4 tanesi merkez yoklaması, yani merkezin adayı. 23 tanesi ön seçim. Çünkü ön seçimden gelen milletvekili halkın milletvekili olur.
Tabii ki. Çok önemli bu. Evet.
Şimdi
halk seçmiş oluyor.
Halk seçmiş oluyor. O zaman sen bir daha olmak istiyorsanız eğer
çalışmalısınız ki değil
halka,
mi?
Halk tabii. Size karar verecek.
Tabii.
Şimdi ben sonraki yıllarda bu giderek o kadar bozuldu ki bugün bana göre demokrasi sadece 4 yılda 5 yılda bir sandığa gidip işte oy kullanmak değil.
Evet.
Çok yarım bir demokrasi. Çünkü deniyor ki bazen işte ya iki şikayet vardır halk vatandaşta. Bana da gidip konuştuğum zaman söylerlerdi. Bir, milletvekilimiz bize gelmiyor. İki, hiçbir şey itiraz etmiyorlar.
Evet.
Ben de derdim ki niye etsinler ki? Seçmeni siz değilsiniz ki. Seçmeni genel başkan. Yani seçmeni Ankara'da.
Doğru.
Onu seçecek olan lider siz değilsiniz. Niye gelsin evet. buraya? Hatta itiraz ederse lider belki seçmeyecek. Hı. Buraya gelirse gözden uzak olacak. Yine seçmeyebilir. Onun için tek yararlanacağı şey lider. Böyle demokrasi olur mu?
Olmaz. Haklısınız.
Yani bütün partilerde
evet.
bir gecede oturuluyor.
Doğru.
Sizin haberiniz olmadan, size sormadan bazen, doğru. ertesi günü resmi gazetede ya da o akşam yayınlanıyorsa televizyonlarda ismini görüyorsunuz. Onun için çok geriye gitti demokrasi bakımından. Ben meclis başkanıyken bunu düzeltmeye çalıştım. Bir yasayla düzeltmeye çalıştım. Biraz temas da ettim. Bir noktada bir şey başardık ama o da olmadı. O da şuydu, dedik ki tabii ki partilerin uzman kişilere ihtiyacı var. O ön seçimle gelmeyebilir.
Evet.
O mümkündür o yani.
Evet, tabii.
Onun için şöyle bir şey yaptık biz. O zaman ben genel başkanlık dönemimdi CHP'de. Adana Vatan Partisi ile diğer doğru yolu anlaşarak şöyle bir şey yaptık. Dedik ki benim bir şekilde önerimdi. 100 tane veya 150 tam hatırlamıyorum. 100 tane Türkiye milletvekili yapalım.
Evet.
O 100 tane kesinlikle her parti kendi aldığı oy oranında ondan pay alsın.
Bir nevi senato tarzı bir şey mi olacaktı?
Efendim?
Senato tarzı bir şey mi olacaktı yoksa?
Yok yok. Değil. Milletvekili 550 mi?
Evet. Bunun 100 tanesini ayırıyorsunuz.
450'si.
Evet. Anlıyorum.
Bir kanun çıkaralım.
Evet.
450 milletvekili ön seçimle ve seçilir.
Evet.
Yani 450'si de ön seçimli. 100 tanesi Türkiye milletvekili. O anlamı şu. Orada baraj da yok.
Evet.
Yani bugünkü son seçime göre söyleyeyim. 100 milletvekilinin 25 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 47 tanesi AKP'nin.
Evet.
Bilmem işte 17 tanesi MHP'nin. Evet. Bunları uzmanlar olarak parti seçsin. İstediğini koysun. Yani her parti şöyle yapacak. 100 tane isim yazdıracak, verecek.
Evet.
Yüksek Seçim Kurulu'na. O evet. 100 milletvekili için. Oy oranına göre ilk sıradaki 25 otomatik milletvekili. Şimdi bir düşün. Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünün. 25 tane uzman yetmez mi?
Tabii.
25 tane.
Tabii. 25. Hem onlar ihtiyacını karşılamış olacak ama hem de aynı zamanda diğer sistem işlemiş
ben,
olacak.
Demokrasi tabii, işlemiş
tabii,
olacak.
Tabii, tabii. Haklısınız.
Fakat Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Anayasa Mahkemesi bunu bozdu. Hani nedir? Anayasa'ya evet. aykırı işte Türkiye yer belirtilmeden
evet.
seçim bölgesi belirtilmeden olmaz falan diye bozdular. Ben halen yani partilerin işine gelmediği için bunu yapmıyorlar. Yapmıyorlar.
Ona.
Hep evet. söylüyorlar ama yapmıyorlar.
Evet.
Onun için yani benim böyle bir şeyim olsa, dileğim ve isteğim, umudum artık yapılabilmesi için kanunen yasa olarak mecbur tutacaksınız.
Evet.
Yani belirli bir oranın dışındakilerin ön seçimli olması.
Çok doğru söylüyorsunuz.
O zaman milletvekili genel başkanına itiraz edebilir. O zaman milletvekili seçmenin ayağına gidecek. Başka ülkelerde görüyordum ben. Mesela İngiltere'de benim zamanımda Douglas Hurt diye bir Dışişleri Bakanı iken Dışişleri Bakanı vardı. Hiç genel parti başkanı falan hiç ilgisi yok. Derdi ki bana, bizim sistem şu orada. Ben her cuma günü seçim bölgeme giderim. Cuma akşamı. Orada benim bir sekreterim var. O sekreter bütün randevuları ayarlamıştır. Benim pazar akşamı döneceğime göre ayarlamıştır. Eğer başka bir özel bir şey varsa daha erken dön, bilir. Giderim orada. Cumartesi, pazar o temasları yaparım. Seçmenlerimle görüşürüm.
Bakan olduğu dönemden bahsediyor.
Bakan olduğu dönemde de.
Tabii, tabii.
Yani fırsat buldukça.
Evet, evet.
Milletvekilleri hep öyle yaparlar. Onlara temas ederim. Dertlerini dinlerim. Sorunları konuşurum. Ya pazar akşamı ya pazartesi sabahı. Pazartesi bari Londra'ya olan uzaklığa göre gelirim. Görevime başlarım. Çünkü o biliyor ki hiç kimse onu milletvekilinden alıkoyamaz eğer o vatandaş isterse.
Evet.
Ya da gerçek demokraside bir insan milletvekili olmak istiyorsa çevresine gider. Dar bölgeyse orana gelir. Buradaki insanlara kendini anlatır, projelerini anlatır, hedeflerini anlatır.
Evet.
O halk seçerse onu gider aday olur, genel başkan ilgisi yok. Şimdi bazen bana da tabii gelirler bazen devlet memurundan ayrılmış, siyasete atılmak istiyor. İşte ben milletvekili olmak istiyorum, ne yapayım diyor mesela. Valla genel başkana gideceksin, yapacak bir şey yok.
Mecburen tek yolu.
Yani tek seçmenin, evet. Tek yolu o.
Maalesef.
İşte ben diyor yeremde çok seviliyorum, büyük desteğim var, ailem çok geniş, kesinlikle büyük destek alırım. Hiç onlar önemli değil.
Evet.
Sen bir tek desteğe ihtiyacın var.
Doğru.
Gidip genel başkanına konuşacaksınız. O size evet derse olur.
Hazır burada fırsatını bulmuşken bu sistemin eleştirisini de yapmış olduk ve gerekliydi bence de.
Kesinlikle değişmesi lazım. Yani önemli. Ve yani dediğim gibi demokrasi evet, salt böyle hazırlanan listeye onaydır o.
Tabii.
Yani halkın hiçbir katkısı olmayan, evet. O bakma işte eğilim yoklaması yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık, evet. Bundan hiçbirisinin anlamı yok.
Evet.
Hiçbirisinin önemi yok. Önemli olan yasal biçimde ön seçim yapmaktır.
Peki efendim, hazır konu siyasetten böyle açılmışken biraz hafif günümüze gelerek soracağım bu soruyu da. Siyasette günümüzde de bunun örnekleri çok yaşanıyor. Belki geçmişte de çok yaşanmıştır zaten. Siyasetçilerin birbirine karşı kullandığı dilin dilde bir kalitesizlik zaman zaman göze çarpıyor ve bunun yansımaları halkta da doğal olarak tezahür ediyor ister istemez. Yani tepede tavanda böyle bir şey olunca tabana da ister istemez sirayet ediyor. Buna ne demek istersiniz?
Yani bu siyaset dili,
evet.
Kavga dili.
Evet.
Bu siyaset dili kutuplaşma dili.
Evet.
Bu siyaset dili hiçbir şekilde kabul edilemez. Elbette ki iktidarı olur, muhalefeti olur. Ama böylesine bir dil, sonuçları da ortada. Türkiye'de kutuplaşmaya, ayrışmaya yol açan bir dil. Bir olumlu bir şey yapmak istediğiniz zaman bile onu kavgayla evet. yapıyorsunuz.
Evet.
Bu zaman topluma da yansıyor. Ve bugün ben toplumun bu açıdan kutuplaştığı endişesini taşıyorum.
Ve en son ihtiyacımız olan şey kutuplaşma değil mi?
Ve efendim? Bugün evet. ciddi olarak Türkiye'de bir kutuplaşma var. Bana göre en önemli konu Türkiye'de bu. Çünkü demokraside bir diyalog rejimi, bir ortak akıl bulma rejimi, üçüncüsü bazı temel konularda ülke sorunu söz konusu olduğu zaman onun iktidari muhalefeti olmaması gereken bir
Doğru.
rejim bu. Yok bu, tamamen kayboldu. Yani ben uzun süredir bu kadar siyasi iş olmasına karşın salı günlerini takip etmiyorum.
Evet.
Meydan muharebesi.
Doğru söylüyorsunuz.
Yani bu nasıl, yani siz öyle yap, siyasi liderler o dili kullandığı zaman siz halktan, hak yine bana göre çok sağduyulu. Bütün bunlara karşın hak daha sağduyulu. Yani o siyaset diliyle olmaz.
Evet.
Bu eskiden böyle bu kadar yoktu bu. Zaman zaman olurdu. Olabilir de zaman zaman. Kavga da olur parlamentoda. Belirli zamanda belli konuda ama sürekli bir kavga dili.
Evet.
Ben yıllardır hiçbir salı konuşma ya da nutuklarda görüş şeylerde söylemlerde böyle bir yumuşama, hoşgörü yok öyle bir şey.
Evet.
Yani ben buradan büyük üzüntü
Evet.
duyuyorum.
Evet, ben size yeri gelmişken bununla ilgili görüşünüzü de sormak istedim. Tekrar sizin hayatınıza döneceğim şu an. Sonra bir efendim Afganistan döneminiz oldu. Biraz bize bundan bahseder misiniz?
Hayatımda hep böyle atlamalar oldu. Atlamalar oldu. Yani işte oradan oraya, oradan
Evet.
oraya. Meclis başkanı örneğin,
Ha tabii. Arada meclis
meclis
başkanlığında.
başkanına Cumhuriyet Halk Partisi'nin 55 tane oyu milletvekili vardı. Ben 374 ile
Ha,
oyla
bravo.
seçildim.
Evet.
Bu neydi? Bu işte demin söylediğim
Ortak
o
akıl, ortak
orta akıl
sağduyu.
ve yani insanların etiketine, partisine, düşüncesine, inancına, etnik kimliğe bakmadan ilişki kurmaktır.
Tabii ki. Tabii ki.
Ve o zamana kadar en yüksek oyu aldım ben. Benden öncekilere
Bravo.
göre. 374
Evet.
oyla seçildim
Bravo.
ben. Afganistan şeyi şöyle oldu. Oraya da geleyim.
Tabii.
Tabii bir de o ne girmeyeyim işte bir daha meclise işte olmadı anlaşmazlık ben girmedim. Dışişleri Bakanı'ndaki arkadaşlar yani benim oradan da Dışişleri benim için unutulmaz bir deneyim çünkü.
Evet.
Onu yani ayrı bir konuşma konusu yapılabilir anılarla beraber. Arkadaşlar dediler ki o zaman müsteşar yardımcısı vardı Ali Tuğkan sonra müsteşar oldu Büyükelçi. Afganistan çok kritik bir noktaya geldi. NATO orada. Ve NATO bir sivil, yüksek kıdemli bir sivil temsilci atayacak. Üyelere söylemiş böyle bir genel sekreter o zaman Robinson. İngiliz eski savunma bakanı. Siz aday olursanız bizim kazanma şansımız var. Şimdiye kadar hiç böyle bir yüksek görev Türkiye'de kimse olmadı.
Evet.
Yani böyle o zamanki sayısı 26 NATO ülkesini sivil düzeyde temsil etmek büyük bir
Evet.
şey dediler.
Tabii ki.
Dedim ki benim böyle bir isteğim yok. Olay yeni, ülke yeni, konu yeni.
Evet.
Bir yanı asker, bir yanı Afganistan. Çok rica ettiler. Yani Türkiye birbirine böyle bir olanak, biz biliyoruz ki sizinle bu olabilir diye. Çok ısrar edince ben de tabii kıramadım arkadaşlar. Dedim ki yalnız bir şartla ben aday oldu ve kabul edilmedi durumuna düşmek istemem.
Evet.
Çünkü hükümet olarak aday göstermiyorsunuz.
Tabii.
Yani işte öyle değil. O duruma düşürmeni beni. Dediler ki tamam efendim. Biz gerekli kulisi, gerekli duruma bakarız. Ortam müsait olduğu zaman yani bunun olanak olasılığı çok yüksek
Yüksek
gördüğümüz
olduğunda
zaman size
evet.
söyleriz. Bu konuda anlaştık. Yani peki dedim o zaman. Ama kimse de bir şey söylemiyor çünkü belli olup olmayacağı belli değil. Aradan aylar geçti. Ben unuttum gittim yani. Bu böyle 2003'ün ortaları veya başları falandı. Hiç de ilgilenmedim. Onun da bir anısı var. 13 Kasım ya da 12 Kasım ya da 13 Kasım 12 Kasım Kıbrıs'ta bir şey pardon İsrail'de bir toplantıya gideceğim. Daha önce konuştunuz Sayın Aydın Doğan da gideceğiz beraber. İşte benim uçakla beraber gideriz dedi. Ben Ankara'dan gideceğim. İşte Ertuğrul Özkök var, Aydın Bey var. Ankara'dan gideceğim. VIP'de buluşup Aydın Bey'in uçağıyla İsrail'e gideceğiz. Erken gittim ben İstanbul'a. Bekliyorum. Aydın Bey geldi. Dedi ki ya insan bu kadar kötü, bu kadar her şeyi saklar mı dedi.
Yine mi aynı konu, ketim konumda.
Ne oldu
İkinci
dedim.
kere.
Ne oldu dedim.
Evet.
Gazeteyi görmedin mi dedi. Hayır, ben tabii parantez açayım.
Evet.
Arkadaşlara dedim eğer müsait olsa benim başvurumu yapın demiştim.
Tabii.
Görmedin mi gazeteyi dedi. Vallahi ben erken gün gazeteyi görmedim. Şeyin üst kısmında son dakika girmiş. Zannediyorum o zaman Yasemin Çongar'dı. Onların
evet.
Yasemin Çongar'dı evet, Amerika'da temsilci. Onun temsilci. Haberi diyor ki NATO Genel Sekreteri Robinson Başkan Bush'la görüştü ve Hikmet Çetin'in temsilci olmasına onay çıktı diyor. Vallahi ben de yeni görüyorum dedim.
Yine yolda öğrendim.
Hayır hayır ben de yeni gördüm. Evet. Yani böyle bir şey vardı ama
tabii ki. Evet.
Öyle bir dolaşıyordu. Evet. Öğrenmem de öyle oldu. Yani ondan sonra ben tabii Ocak başında gittim. Çok ürkerek gittim. Ama hayatımda unutamıyordum. Bir 3 yıl yaşadım.
Aslında aileniz açısından falan da dediğiniz gibi değil mi? Yani tedirgin edici gelmiş olabilir en başta.
Yani bir kere Afganistan'ı unutamıyorum.
Öyle mi?
O insanların neredendir bilemem. Ya o insanların çektiği acılardan mıdır? Hı-hı. O insanların o acılara rağmen insan olmaları mıdır? Afgan kadınının dünyada hiçbir ülke kadını çekmediği sıkıntıları dinlediğim, hı-hı, gördüğüm için midir? Hiç unutamadım.
Belki tarihi bağlar da var değil mi Afganistan'da?
Unutulmaz tarih. Ben evet. İddia benimki olmayabilir. Hiçbir ulus bizi Afgan ulusu kadar sevmez. Herkes çok seven var ama evet. Afganlar da akıl almaz bir şey. Türkiye orada başka bir şey. Atatürk zamanında kurmuş bir ilişki.
Evet.
Öyle bir ilişkiler var ki iki ülke arasında hala unutulmamış.
Aslında Atatürk'ün de bu öngörüsüydü değil mi efendim?
Müthiş bir öngörü efendim. Evet. Sadabat Parkı'nı kuruyor.
Doğru.
İran, Türkiye, Afganistan. Tabii. Yani unutulmaz bir şey yaşadım. Bir 3 yıl yaşadım.
Ağırlıklı mı bulundunuz? Nasıl?
Hep orada kaldım.
Hep orada kaldım.
Hep orada kaldım. Hep orada tatil yapmadım. O kadar işim çoktu. Evet. O kadar da sevdim bu işi. Hep evet. Oradaydım. Evet. İnsanların içindeydim bazen.
Halkın içine karıştınız.
Ben 34 Afgan ilinin 22 tanesine gittim. Bana Afgan Cumhurbaşkanı yeni devretti görevi. Karzai,
evet.
Hikmet abi diyordu zaten. Dedi ki Hikmet abi bizim bakkallar senin kadar gezmiyor.
Gezmemiştir doğru.
Ve hep de arabayla gittim.
Evet.
İnsanları tanıdım. İnsanlarla konuştum. Müthiş bir sevgi vardı. Ben ayrılırken parlamentoya vedaya gittim. Yunus Kanuni meclis başkanı. Bir konuşma yap dedi illa parlamento veda. Hepsi tanıyorlar beni çünkü.
Tabii.
Sokaktaki de çarşıdaki de bilmiyor o anlamını ama Hikmet abi diyor. Kısa bir konuşma yaptım. Sonunda dedim ki ben gidiyorum. Ama kalbimin yarısını burada bırakarak gidiyorum.
Evet. Çok derin izler bırakmış. Ne güzel. Evet.
Öyle. Halen mesela evet. Oraya gidenler diyor ki ya ne yapmışsın abi diyor.
Evet.
Yani bu kadar evet. Şey var.
Aslında sonra efendim, bana böyle bir görevi sizin kabul etmiş olmanız da çok güzel, çok anlamlı bence.
Tabii.
Evet.
Sonra onun bir devamı var.
Evet.
Yunus Kanuni o gün çektiği fotoğrafları bana bir albüm şeklinde sonra gönderdi. Kendi el yazıyor diyor ki ama diyor 25 tane kalbi de beraber götürürüz. O hale durur. Yani çok güzel bir şey
yaptı. Çok güzel diyor tabii. Ki,
evet
tabii.
Diyor sen yarım kalbinin yarısı bıraktın ama.
Çok güzel ifade etmişler onlar. Ama siz de çok güzel ifade etmişsiniz. Onlar da
o da diyor ki sen 25 etmişim. Kalbi beraber götürdün
evet,
dedi.
Evet.
Yani çok hoş bir yer. Hı-hı. Çok acı çekmiş bir ülke.
Doğru. Evet.
Soğuk savaşın bedelini Afganistan'a ödetmişler.
Doğru.
Afgan kadınına ödetmişler. Hı-hı. Yani o kadınların çektiği acıyı anlatılamaz. Hı-hı. Ve bugün onların verdiği mücadeleyi de takdirle karşılıyorum. Daha modern bir Afganistan için, daha çağdaş bir Afganistan için mücadeleyi kadınlar veriyor.
Bunu duyduğuma çok memnun oldum tabii.
Ve ben kendilerine de söyledim dedim ki ben şöyle bir inancım var. Dünyada kadınların öncülük ettiği hiçbir olay kaybetmez. Çünkü o bir annedir.
Tabii.
Ve daha sevgi doludur. Siz kurtaracaksınız Afganistan'ı diye. Ben onları yemeğe çağırdım milletvekillerini. 68 tane milletvekili var. Yani anayasaya göre 249'un 68 tanesi bayan.
Önemli bir şey aslında.
Ve meclisin evet. En aktif, en
şey.
Duyarlı hı hı. Kişileri bayanlar, kadınlar.
Evet, evet.
Müthiş bir şey. Onun için çok sevdim Afganistan'ı. Arada gidiyorum.
Evet. Valla devam ediyor yani. Özlem
gidiyorum. Evet. Sonunda o kadar bir şey oldu ki Karzai bir gün dedi ki şaka Sen de adaylığını koyarsan burada kazanırsın.
Orada Türk askerinin karşılanması da efendim zaten aynı
hep öyle. Yani bizim askerimiz orada rahat gezen, silah kullanmayan, hiçbir silah atmadı bizim askerimiz. Evet. Çok sevilen. Yani ortaklık çok tarafları var. Ben mesela benim korumayı bizim o zaman Genelkurmay Başkanı Hilmi Paşa NATO yapmasın dedi. Yani oradaki korumanı 3 tane falan ülke, 2 tane falan ülke yanlış olur dedi.
Biz yapalım.
Ben dedi NATO'ya başvuracağım, biz yapalım dedi. Her seferinde bizimkiler işte bir yüzbaşının başkanında bir tim gelirdi. Çok da kaliteli insanlardı. Ben bazen onları atlatarak normal kıyafetle çarşıya giderdim.
Tebdili kıyafetle.
Yalvarırlardı yapmayın diye. Yani çünkü öyle gürültülü gitmeyi sevmem ben zaten. Yani evet. O gittiğin zaman herkes bu nedir diye bakıyor.
Evet.
Öbür türlü eğer bir de kıyafetinizde böyle göze batacak bir şekilde değilse, dikkat çekici değilse
evet.
Çok rahat oluyor. Yani mesela öyle anılarım var ki ben bir gün yani kuzeyde bir şehirde böyle çarşıyı dolaşırken orada dükkanlar bizim Anadolu'daki gibi böyle bir tezgah vardı, tahta. Adam üzerine oturup daha bağdaş kurar. Orada da raflarda mallar vardır. Kunduz diye bir şehir. Gittim ve merhaba dedim falan. İşte falan şu bu. Dolma yiyordu. Israrla siz burada dolma yemeden ben sizi bırakmam dedi. Ben de oturdum onunla bağdaş kurdum.
Yediniz beraber. Ne güzel işte budur ama.
Yani evet. Tabii onu unutmuyor.
Tabii ki. Yani çok değerli.
Oturdum evet. Onunla beraber
evet.
Dolmayı yedim.
Evet.
Yani başka birisi olsa ya acaba yapalım. Burada mikro mu vardı, orada ne var vardır diye evet. Hiç sorulmadan beraber yapıyordum o işi ben.
Ama zaten siz genel olarak tevazunuzla bilinen bir insansınız.
Sağ olun.
Maşallah.
Sağ olun.
Bu da yani bir göstergesi.
Yani o bakımdan ben çok severek iş yaptım. Başarılı da olduk. Yani ben Türkiye'nin yüzünü ağırtan bir çalışma yaptık. Hele bir dönem öyle bir dönemdi ki NATO komutanı da Türktü. Bizim Kor General Ethem Erdağ şimdi emekli oldu. Çok değerli bir komutandı.
Evet.
Çok çok değerli bir komutan. İşte o zamanki bizim oradaki NATO'nun komutanı, birlik komutanı, alay komutanı Ümit Dündar Paşa o zaman tüm generaldi. Oradaki ben onlara veda yemeği verdim evde. Orada Kor General olma haberini aldı.
Aldım.
Tüm general olma haberini aldı. Şimdi Or General ve 3. Ordu Komutanı.
Maşallah evet.
Çok değerli bir komutandı evet. O da. Yani çok güzel günlerimiz oldu. Şimdi yabancılar geliyor, heyetler geliyor. NATO'nun askeri komutanı Türk. NATO'nun sivil temsilcisi Türk.
Doğru.
Yani bu
gurur çok verici, gurur verici çok bir şey. Çok gurur verici bir şey. Kesinlikle.
Yani Amerikalı bakan geliyor. Kimle görüşecek? Bizimle görüşecek. Başka şey yok.
Evet, evet.
Yani ikimiz beraber oluyoruz. Bütün bilgileri bizden alıyorlar.
Tabii.
Bu büyük bir olaydı aslında. Yani başka da örneği olmadı zaten aynı anda.
Evet.
Hem sivil hem asker. İşte yani bizden olması çok gurur verici bir olaydı.
Tabii.
Ve o Ethem Paşa da müthiş güzel isim bıraktı. Daha önce de Zorlu Paşa vardı daha önce de. İkisi de çok büyük bir isim bıraktılar. Ethem Paşa halen anılır. Yani unutulmayan günler yaşadık orada.
Ama Allah size hep böyle çok maşallah güzel görevler nasip etmiş tam zamanında. Çok.
Yani ben şuradan hiçbirinin peşinde ben koşmadım.
Evet işte farkındayım. Evet zaten güzelliği orada.
Yani
birçok insan belki hani tenzih ederim. Fakat birçok insan da hani hırs yaparak peşinden koşar o makamın. Siz belki hiç dediğiniz gibi ilgilenmemişsiniz.
Olmadı. Yani aslında hep öyle oldu. Mesela benim hakikaten şeyim yok yani. Ben her makamın gelip geçici olduğuna inananlardan.
Çok güzel. Evet.
Hiçbir zaman aksini yapmadım.
İşte tevazımız, olgunluğunuz buradan geliyor.
Mesela koalisyon hükümeti kurulduğunda rahmetli Erdal Bey genel başkanımız. Dedim ki lütfen hakikaten biraz da şey de vardı. Kargaşa da vardı. Kim bakan olacak falan diye. Bir yerden beni yapmayın dedim. Ben genel sekreterim zaten. Ben partide kalayım dedim.
Evet.
Rica ettim ama yani. Ona rağmen tabii o Dışişleri Bakanlığı'na önerdi. Yani öyle hizmet etmeyi ben hep kendime şey yaptım.
Evet.
Bazen yine soruyorlar işte şimdi niye dedim ki bunlar yani bana ihtiyaç olursa ben Evet. Her zaman ülkeme hizmet etmeyi bir görev bilirim. Hiçbir zaman işte yani kötü bir şey yapmadım. Evet. Yani hep Türkiye adına isim bırakarak halen NATO'da da Afganistan'da da o dönem hep anılır. Hatta yarı şaka yarı ciddi birçok defa Karzai arkadaşlarına Hikmet abi gitti onun için bu olaylar arttı falan diye.
Böyle ciddi yarı şaka. De olabilir yani. Evet.
Yani tabii beni kendinden görüyorlardı. Hatta onların bakanları anlattılar. Çok kızmıştı ben ayrılınca. Çünkü 5 defa uzatıldı. NATO Genel Sekreteri telefon etmiş. Niye gönderiyorsunuz diye. O da ben ne yapayım işte o istiyor demiş. Bana haber vermeden nasıl ona evet dersiniz falan diye. Öyleyse de tepki tabii o derece tepki gösterdi.
Ne güzel şerefle geçmiş bir hayat efendim.
Tabii sonra da onu şurada bitireyim. Bakan dedi ki Bakanlar Kurulu'nda dedi bunu çok üzülerek yani işte Hikmet abi gidiyor falan diye şimdi bir yabancı gelecek demiş. Bir bakana demiş ki efendim o yabancı o da yabancı demiş. Hayır o yabancı değildi demiş. Benim için.
O kadar kendilerinden.
O kadar kendine biliyorlar. Evet,
çok gurur verici gerçekten. Sadece sizin adınıza değil bizim adımıza da milletçe gurur verici bir durum.
Öyle yani ben dediğim gibi Afganistan'ı çok seviyorum. İnsanlarını seviyorum. Evet. Halen Afganistan'da birisi Türkiye geldiği zaman Ankara'ya alıp ne yapar yapar beni bulur.
Ne güzel. Evet.
Sorunları olsa bana gelirler.
Evet, çok güzel bu.
Güzel bir şey ya.
Tabii ki çok güzel. Evet, hayat hikayeniz gerçekten çok çok güzel. Çok az bir kısmını tabii dinleyebildik. İnşallah bir başka bir yani programda kitap, belki evet dediğiniz gibi kitap olacak şeyler.
Yani bana çok öneriler var. Daha onun kararını vermedim. Yani hem Afganistan'a bir kitap haline getirme hem kendi hayatımı sonra da anılarımı falan bakayım.
Çok iyi olur
inşallah.
Tabii. Tecrübelerden istifade edilmesi açısından.
De zorluğu da var onun. Yani her şeyi anlatabiliyorum.
Her şeyi anlatamayacağınız için. Çok iyi tahmin edebiliyorum. Evet, doğru. Peki efendim, maalesef programımızın bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son kapatmadan önce şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu bir durum var maalesef sizin de bildiğiniz gibi. Ülkemiz şu an çok karışık.
İki şey söyleyeyim.
Buyurun, bununla ilgili olarak.
Bir kere şiddet hiç tasvip edilemez. Evet. Hiçbir gerekçe, bakın hiçbir gerekçe, demokratik bir ülkede şiddeti katiyen tolere edemez.
Evet.
Tabii ki insanların demokratik tepkilerini göstermesi, demokratik karşıtlığını dile getirmesi gayet doğal. Ama bunu şiddete dönüştürmesi, hele ölüme götürmesi kabul edilemez. Onun için bütün partiler, hükümet başta olmak üzere, bu sağduyu kesinlikle gerçekleştirmesi lazım. Olan oldu. Ama bundan sonrası için tarihlerden ve bu tip siyaset dilinden mutlaka değişmesi lazım. Kişilere girmek istemiyorum. Evet, ama son iki günde o dili de göremedim. Yani öyle laflar ediliyor ki bir demokratik ülkede söylemeyecek laflar söyleniyor.
Uzlaşmaya çok ihtiyaç var değil mi efendim?
Çok ihtiyaç var. Evet. Yani bir diyalog rejimi, uzlaşma rejimi, seçim her yerde var.
Evet.
Hükümet her yerde var. Muhalefet de birçok yerde şöyle veya böyle var. Ama önemli olan diyalog, hoşgörü ve şey. Şimdi Türkiye'de demin kutuplaşmayı söyledim. Demokrasi öyle sadece bu değil. Ötekilerin de hakkının olduğu, ötekinin de eşit olduğu bir rejimdir demokrasi. İnancı, düşüncesi, etnik yapısı, mezhebi ne olursa olsun.
Tabii ki, kesinlikle.
İnsanı eşit ve insan gördüğünüz, gören rejimdir demokrasi. Demokrasi normal insanın göreve getirebilen rejimdir. Yani bugün demokrasi olmasa bazı insanların bir yere gelmesi mümkün. Hiçbirimizin mümkün değildi. Bir seçkinler rejimi değil demokrasi.
Tabii.
O nedenle ben bugünkü dili çok yanlış buluyorum. Bu son olaylar son derece üzüntü verici. Fakat bugün işte beyanatların yumuşamaya başladığını gördüm. Özellikle HDP Genel Başkanı'nın da o beyanatları çok anlamlı. Bunun yanında Türkiye'nin en önemli sorununun şu anda dış politika olduğu kanısındayım. IŞİD denen isim bulamıyorum. Çağ dışı onlara hürmet et, saygı demek olur. Böylesine gaddar, böylesine insan kesen, kafa kesen, beyin kesen, ayak kesen bir grup, bir güruh
evet.
Türkiye'nin yanı başında. Çok önemli bir konu bu. Bu bütün bölge için ve Türkiye için çok büyük bir tehdit. Dünya için bir tehdit. Kolay da değil onunla baş etmek. O konuda geçmişte gerekli özen gösterilmedi. Yani işte Esad gitsin diye, tabii ki Esad gitmesi gerekir. Ama gitsin diye bütün bu gruplar oraya akın etti. Ve kendilerinin olmayan bir toprakta işgal ediyorlar. Kafa kesiyorlar.
Evet.
O konuda ben bir Türkiye politikasının da ihtiyaç olduğu kanısındayım. İktidarıyla muhalefetiyle. Onu evet. da görmüyorum. Savaş bir felakettir. Bir bataktır Orta Doğu. Orta Doğu'ya bulaşmak, hele savaş yoluyla bulaşmak içinden çıkılamaz bir bataklıktır. Şimdiye kadar oraya girip de başarılı olan olmadı.
Evet.
Böyle şu gitsin, bu gitsin, gitsin de ne gelecek? Libya'da Kaddafi gitti. Ben yakında bir dışarıda bir toplantıda bir Libyalı bayanla toplantıda beraber oldum. Ben dedi Kaddafi döneminde 20 küsur yılımı dışarıda geçirdim dedi. İnanır mısınız bugün ben Kaddafi'yi arıyorum dedi. Ben şimdi gideceğim, memleketime döneceğim. Bir dahaki toplantıya gelemeyebilirim, beni öldürebilirler dedi.
Yani sonraki ortamların da düşünülmesi gerekiyor diyorsunuz. Bir sistem
gelmez yani dışarıdan hı. dışarıdan hı. demokrasiyi getiremezsiniz.
Evet, evet.
Yani
Irak'ı getirebildi de, mi Amerika?
Irak'ın halini görüyorsunuz. Tabii ki Saddam'ın gitmesi lazım.
Elbette.
Ama böylesine ama böyle, gidip de ama dışarıda evet. ben onu götüreceğim, seçim yapacağım, demokrasi gelir. Nerede geldi? Irak'ın hali belli.
Tabii.
Mısır'da mübarek gitti, ikinci mübarek geldi.
Evet.
Yani Sisi'de ikinci
tabii
mübarek. Tunus'un ne olacağı bellidir.
Doğru.
Libya bir çıkmaz.
Doğru.
Libya bir çıkmaz. Suriye bizim komşumuz. Yakınımız, başkası o kadar ilgilendirmez.
Tabii.
Yani ben Türkiye'nin veya başka birinin bir dış müdahaleyle bir başka ülke liderini değiştirmeyi kesinlikle uygun görmüyorum. Kendi halkının vereceği bir karar. Kendi ülkesinin vereceği bir karar. Önümüzde de bu tip uygulamalar var. Yani Kaddafi sokakta bir insanlık dramı olarak öldürdüler.
Doğru.
Libya'nın haline bakın.
Evet.
Bugün bizim Türk müteahhitleri oraya gidemiyor.
Evet.
En büyük desteği Türkiye verdi göğe.
Doğru.
Verilen biri. Paralarını alamıyorlar. En kötü ilişkiler içinde olan ülkelerden biri Türkiye.
Canlarını zor kurtarıyorlar hatta.
Tabii. Evet. O bakımdan yani dış politika çok hassas bir konu. Oradaki bazı, yine isme girmeyeceğim, bazı beyanatları yine bir üzüntüyle karşılıyorum. Yani şu şartlar olursa biz Irak'a ve Suriye'ye gireriz lafları ediliyor. Hangi şartlarla o Türk ordusunu, Türk gençlerini o topraklara, o bataklara sürebilirsiniz? Olacak
evet,
şey değil.
Evet, evet. Peki efendim, sokaklarda demokratik hak arayışı perdesi altında yapılan hareketler var. Kamu mallarına zarar verilmesi. Az önce siz çok güzel ifade ettiniz. Zaten hiçbir şekilde insan canına kastedilmesi kabul edilemez dediniz.
O konuda bütün siyasi partilerin ortak hareket etmesi
evet,
lazım.
Evet, çok önemli. Söylediniz.
Ve hiçbirisinin bunu hoşgörüyle karşılamadığını
evet.
söylemesi lazım.
Evet.
Yani böylesine bir sokak hareketine göz yumduğunuz zaman bunu kontrol edemezsiniz.
Evet. Şu an barış ve itidal zamanı değil mi? Uzlaşma zamanı.
Kesinlikle. Şimdi bir Türkiye'nin önünde bir 6-7 olayları vardır.
Tabii. Tabii.
Tarihte.
Tabii.
Halen unutulmadı aradan
doğru.
geçen 50 yıla rağmen.
İzleri de silinemiyor tabii.
Yani 100 bin Rum terk etti Türkiye'yi.
Tabii.
İstanbul, o tabii gençler hatırlayamaz. İstanbul hı-hı. harabeye döndürüldü.
Evet.
İyi niyetle başlatıldı. Yani bir uyarı yapalım Yunanistan'a dendi.
Hı-hı.
Türkiye için bir kara leke olarak kaldı. O nedenle böyle kontrol edilemez. Sokağa böylesine serbest bırakıp da destek vermeye çalıştığınız zaman bunun her türlü provokasyon olur. Ve Türkiye'de şunu görüyorsunuz. Bunlar belki de provokasyondur. Bilemiyorum. Yani çok dikkat edilmeniz gereken bir konu var. Öyle midir değil mi? Onu da bilmiyorum. Onu devletin çıkartması lazım. Alevilerin hareketi olur, hemen der ki camiye saldırdılar.
Evet, çok bunlar konuşuluyor, doğru.
Camiye saldırdılar diyorlar. Hı-hı. Saldıran provokatör
tabii,
müdür?
Tabii tabii, çok oldu müdür. Örnekleri.
Kürtlerin olur, Atatürk'e tabii. Ve bayrağa saldırdılar. Hı-hı. Şimdi bunlar kabul edilemez. Hı-hı. Ama öyle bir noktaya geldi ki, yani biri yapınca camiye saldırı var, öbürü yapınca birine saldırı var. Bu insanlara sokağa dökmeye giden biri olur. Ve ben yani Türkiye'nin çok önemli iki konusu var. Bunu da söyleyip kapatacağım.
Tabii tabii, estağfurullah.
Bunlar belki de bizim kutsallarımız. Bunları siyasi dilinden ve günlük münakaşadan çıkartmamız lazım.
Evet.
Birisi inanç. İnanç herkesin kendisinin. Yani din günlük siyasetin dışına çıkması lazım. İki, Atatürk.
Atatürk.
O da hepimizin.
Tabii ki.
Bu cumhuriyette, bu ülkenin, çağdaş Türkiye'nin her şeyini borçlu olduğumuz bir ekip. Bir Atatürk. Bunu da hepimizin bunlar. Yani inanç, din de hepimizin.
Evet, tabii ki.
Atatürk de hepimizin
olmalıdır. Tabii ki, tabii, çok önemli. Bu sanki ikisini, biri bir kesimin, biri bir kesiminmiş gibi değil mi efendim?
Bu da kutuplaşmaya
evet,
getiriyor.
Evet, bu da kutuplaşmaya. Bu, doğru söylüyorsunuz.
Bu da kutuplaşmaya getiriyor. Bu çok önemli. Bunlar mutlaka sıyırmak lazım. Yani ne hepimizin olan din birisinindir, ne hepimizin olması gereken Atatürk sadece birisinindir.
Tabii. Çok güzel söylediniz efendim. Çok şu an acil ihtiyaç olan noktalara evet, temas ettiniz. Tabii. Çok teşekkür ederiz.
Ben de çok teşekkür ederim.
Sizi ağırlamaktan şeref duyduk. Lütfettiniz. Şeref verdiniz.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Sağ. Evet, bir Yaşamdan Portreler programımızın daha sonuna geldik. Değerli Bakanımız Sayın Hikmet Çetin Bey'i ağırlamaktan gurur duyduk. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.